Ayrım 11.
Ceza. Yıllar önce bir film oynamıştı. Tanrılar çıldırmış olmalı. Kahramanı sempatik bir bushman'di. Sevgi dolu kocaman bir aileden ibaret olan ilkel köylerinde mutlu huzurlu yaşarlarken bir gün ansızın bir uçaktan tepelerine atılan bir Coca-Cola şişesiyle altüst oluyordu hayatları. O güne kadar hiç Coca-Cola şişesi görmeyen ilkel bushmenler, gökten gelen bu garip şeyi Tanrı'nın düşürmüş olduğunu sanarak ne yapıp edip bunu iade etmeleri gerektiğine karar veriyorlar. Nasıl yapacaklar? Dümdüz olduğundan emin oldukları dünyanın ucunu bulup oradan aşağı atacaklar. Tanrı da oradan alıverecek artık. Filmin kahramanı Bushman, sevdikleriyle helalleşip vedalaşarak şişe elde düşüyor yollara. Dünyanın ucu uzakta, git bitmez bir yolda. Adamcık günlerce aç susuz yol aldıktan sonra, gelişmiş uygarlıkların bulunduğu yerlere düşünce yolu, bir koyun sürüsüne rastlıyor bir gün. Açlıktan bitap düşmüş, başka hiç çaresi yok. Kuzulardan birini kesip mideye indirecek. Hayvanı yakaladıktan sonra önce onunla uzun uzun konuşup kendisini incitmek istemediğini ama buna mecbur olduğunu anlatıyor. Kendince onay alıp Tanrı'nın onun ruhunu cennetine kabul etmesi için dua etmeyi de ihmal etmeyerek gözyaşları içinde kesip pişiriyor. Gönlü rahat afiyetle yemeğe koyulmuşken tam, sürünün sahibi onu yakalayıp bir güzel dövüyor ve neye uğradığını anlayamadan oranın emniyet güçlerine teslim ediyor. Onun için hapsedilmek ölümden beter. Dilini bilen de olmadığından mahkemesi görülene kadar içeride tutuluyor. Zavallı yırtınıp duruyor, yanlış bir şey yapmadığını, kuzudan izin aldığını anlatabilmek için o uygar insanlara, nafile. Nihayet bir çevirmen bulunuyor. Bu kez de cezalandırılması gerektiğini ona anlatamıyorlar. Onların dilinde ceza sözcüğü yok. Çünkü suç yok. Suç olmadığı için mi ceza yok, ceza olmadığı için mi suç yok bilinmez. Sırf renk olsun diye anlattığım tüm öykünün ana fikri bu. Ve de takılıp kalmamak elde değil. Uygarlık geliştikçe cezalar da çeşitlilik kazandı, suçlar da. Günümüzde ceza denmeyip yaptırım deniyor ya, her yaptırım uygulaması öncesi bu tür işlerde görevli olanlar suçlu konumundakileri bir güzel pataklamaya hak kazanıyorlar. Bu hak onlara verilmiş midir, kendileri mi edinmiştir bilinmez ama suç kabul edilen her eylemin kanunca hak ettiği ceza öncesinde bir o kadar hak sayılan ve hiç yadırganmayan bir de dayak faslı var. Dayak, ülkemizde öyle alışılmış bir kavram ki, öfke yaratan her olayda kimin gücü kime yeterse basıyor dayağı bir güzel. Dayak cennetten çıkmadır, kızını dövmeyen dizini döver gibi deyimler ülkemize has. Hayvan dövülür, çocuk dövülür, kadın dövülür, sarhoş dövülür, eşcinsel dövülür, hırsız dövülür. Büyük suçlardan bahsetmesem daha iyi çünkü ola ki duygularımıza kapılıp o hak ediyor diye düşünelim. Biri dayak arzulatan bir suç işlemiş olabilir ama hiç kimse dayak atma hakkına sahip olamaz. Böyle bir kavram insanlığa sığmaz. Şimdi niye girdim bu konuya değil mi? Geçen akşam kim bilir hangi nedenden birinin alenen dövülmesine tanık oldum istemeden. 4 kişiydi dövenler, 4 polis. Genç bir çocuktu dövülen. Sokağın ortasında yere yatırılmıştı. 2 kişi tutuyor, 2 kişi de sopayla kıyasıya vuruyordu. Dayanamadım, yapmayın diye avaz avaz bağırdım. Kim takar beni? Zaten orada toplanmış, aralarında dövülenin yakınları da olan bir kalabalık vardı ki onları da iplemediler. Sopalarını savurarak "Dağılın ulan!" dediler. Sonra çocuğu yüzü koyun yere yatırıp kafasına basarak ellerini arkadan büktüler ve yaka paça götürdüler. Suç ne idi, ceza ne olacaktı bilmiyorum. Çaresizce izlerken düşündüm. Böylesine dövülmeyi kim hak edebilir? Bu kadar büyük bir öfke kime duyulabilir? Çocuğuna tecavüz eden birine belki ya da anneni falan gözünün önünde kesen birine ya da sonra baktım ki bilumum suçlar üretiyorum kafamda ve bazılarına da dayağı uygun buluyorum neredeyse. Ben bile. Nasıl girdik biz bu çarka? Nasıl bu hale geldi insanoğlu? Nereye varacak bu vahşetin sonu? Bu feverandan dolayı üzgünüm dostlar. İçlendiğim her şeyi yazıya döker oldum bu ara. Diyorum ki bir nebzecik olsun sevgi öfkenin önüne geçemeyecek mi artık? Yoksa uygarlık geliştikçe artacak mı bu şiddet? Azınlık kavramı. Son yıllarda azınlık kavramı ne kadar genişledi, farkında mısınız? Eskiden sadece ülkede yaşayan gayrimüslimlere azınlık denirdi. Kendi vatanlarında güvenilmez yabancı muamelesi görenler bir tek onlardı. Alınsalar da direnseler de zaman içinde kuzu kuzu boyun eğmiş ve alışmışlardı bu tavıra. İstemeden de olsa zamanla kendilerini öyle hissetmeyi sindirmişlerdi tevekkülle. Hamurları bu toprakla yoğrulmuş da olsa, vatan diye yansa da yürekleri, vatandaşlık hakları kısıtlı, vatana hizmet verme arzuları geçersiz. Devlet memuru olamazlar, orduya yazılamazlar, güvenlik işleri haşa lafı bile edilmez. Güvenilmeyen adamdan güvenlikçi olur mu? Yakın bir Müslüman Türk dostum, nereden girdiysek böyle bir konuya girdiğimizde sıkça başıma geldiği gibi son derece iyi niyetle "Yahu hiç başvurdunuz mu böyle bir işe Ermeni olarak?" dedi. "Başvuruyorsunuz da ret mi ediliyorsunuz yani? Neden hakkınızı aramıyorsunuz peki?" dedi. Epeyce güldüm doğrusu. Bir Rum komiser düşünebiliyor musunuz ya da Ermeni general ya da Yahudi başbakan? Siz de güldünüz değil mi? Neden olmasın ama diye ısrarla diretince o ve de ya boş ver şimdi bu konuya girmeyelim falan diye geçiştirmeye çalışınca ben, orada olup konuşmanın dışında kalan diğer arkadaşlar da ilgiyle duhul olmaya başladılar birer birer biz azınlıkların pek de hoşlanmadıkları bu sohbet konusuna. Örnek ver diye tutturdular inatla. Örnek çok, hangi birini seçip anlatacaksın? Sonunda ısrarlardan çaresiz bir Ermeninin askerlik öyküsünü anlattım. Tam Kıbrıs Savaşı sırasında gitmişti. Ay pardon, Kıbrıs Barış Harekatı. 21 günlük mecburi eğitim döneminden sonra çekilecek kurayla tespit edilecekti esas gideceği yer. Dönem sonunda yapılacak olan sınavda en iyi dereceyle mezun olan 10 kişi Kıbrıs'a gönderilecekti. Bizimki heyecanla vatan millet Sakarya duyguları içinde ille de gitmek istiyor. Beklediği sonucu aldı ama 10 kişilik en iyi dereceyle mezun olanlar Kıbrıs listesinde onun adı yoktu. 11. kişi bir sıra kaydırılmış, onun adı çıkarılmıştı. Onu da gitmek istemiyor. O akılsız ise gitmeye can atıyordu ama onun adı yoktu işte. İtiraz etti tabii, ısrar etti, tutturdu gideceğim diye ama para etmedi. Ne yaptı ne ettiyse gidemedi, gönderilmedi, Ermenidir diye gönderilmedi. Eh savaş bu, Ermeniye güvenilir mi? Er olsa neyse, bir de yedek subay, bir de havan topçusu üstelik. Ya topun açısını biraz dik tutup kendi ordusuna ateş ederse? Bu olayı anlattığım arkadaşlar o kadar şaşırdılar ki utanmasalar uydurdun diyeceklerdi. Onlar için öyle olmayacak bir şeydi ki bu. Çünkü ben biliyorum, yetiştiriliş tarzlarından ve yaşadıkları çevreden dolayı bu yaşlarına kadar akıllarına bile getirmemişlerdi dost dedikleri insanların azınlık mı çoğunluk mu olduklarını. Bir de hangi çılgın fikre kapılmışsa bilmem, aptalca bir hevesle polis akademisine başvurup sakıncalı diye reddedilen bir Ermeni gencinin öyküsünü kattığım uzun sohbetin sonunda hala şaşkın görünen yüzlerine "Siz uzaylı mısınız yahu?" diye bağırasım geldi ama "Siz benden beter azınlık konumundasınız bu ülkede," dedim yavaşça. "Üstelik ben durumumun bilincindeyim ve alışmışım. Siz farkında bile değilsiniz. Bu konuşmanın üzerinden epey zaman geçti. O arkadaşlarım şimdi bana hak veriyorlar. Ve gerçekten benden beter azınlık kompleksindeler. Çünkü son zamanlarda iyice arttı bu farkındalık. Daha çok sesin yükselmesinden, yükselen seslerin daha kolay işitilmesinden. Günden güne genişleyen bir azınlık kavramı serilir oldu gözler önüne. Zengin azınlık, yoksul azınlık, mutlu azınlık, aydın azınlık, sanatçı azınlık, sanatsever azınlık, doğa sever azınlık, temiz azınlık, daha çok örnek ve etnik azınlık. Biz nerede, ne zaman, ne ile karşılaşacağımızı biliriz. Onlar hiç tahmin etmedikleri için büyük düş kırıklıkları yaşıyorlar. Örneğin Beyoğlu'nda sergilenen 6-7 Eylül ile ilgili resimleri izlerken benden çok üzüldüler. Bir kısım resmin tahrip edilmesi neyse şaşırdılar. Oysa ben şaşırmadım, bekliyordum. Ben asıl onlar gibilerin benim gibiler karşısında mahcubiyet duymalarına üzüldüm. Onlar adına ne yazık. Ne çok iyi niyet boşa gitmekte bu ülkede. Ve her geçen gün ne çok azınlık türü oluşmakta. Takılmalar. Televizyon hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Sinir olsak da, aptal kutusu desek de, elektrik kesildiğinde anlıyoruz onsuz olamayacağımızı. İçeriğinden her zaman hoşnut olmasak da izliyoruz her şeyi. Film, dizi, paparazzi, televole, reklam. Ben öyle şeyler izlemem diyen birinin ağzından öyle bir paparazzi dedikodusu çıkıveriyor ki bazen. Bir de zaplarken takıldı gözüme var ki ben de geçenlerde öyle Bodrum tahriklerine takıldım. Popüler tatil beldeleri çığırdan çıktı. Dejenerasyon diz boyu. Da neden ısrarla gösterirler? İbret için mi? Özendirmek için mi? Bakın zenginler nasıl eğleniyor. Ey garibanlar, siz de görün çatlayın mı? Niyet ne olursa olsun en büyük etki özenme. Büyük şehirler bitmişti de Anadolu gençleri kalmıştı. Artık onlar da sıra sıra uyuşturucu ve fuhuş sektörüyle hemhal oldular. Evini köyünü bırakıp gelmiş, şehir Türkçesini yabancı dil gibi konuşan 18-19 yaşında erkek çocuklar zengin hanımlara parayla satılıyorlar. Pardon, kiralanıyorlar. Kavram olarak pek çağdaş. Erkekler parayla seks yapar da kadınlar yapmaz mı? İki hanım muhabirin müşteri gibi gidip otel odasında gizli kamerayla çekim yapmak için oğlanı yatağın üstünde zıp zıp zıplatmaları acınası bir komiklikti. Eh tabii parasını ödeyip biz bir şey istemiyoruz sadece dans et demekten başka çareleri yok. Oğlanın da doğaçlama seksüel becerisinin dışında hiçbir özelliği yok. Kolay çekebilmek için olacak, yüksekçe bir yer olsun diye yaylı yatağın üzerine de çıkarılınca garibim, bir de soyunmaya yeltenince arada, ne yapsın, asıl işi o, asimetrik, inestetik, aseksüel, bilumum komikliği olmadı baştan şeklinde ezdiler durdular program boyu. Bunları böyle az sonra diye evirip çevirip gösterdiklerinde ne yapmış oluyorlar? Gençlerin işte böyle tukaka durumlardan uzak durmalarını sağlamış oluyorlar. Herhalde. Neyse, vallahi bu konunun benim asıl yazmak istediğim konuyla hiç ilgisi yok. Ama başlayınca kesemedim yine. Belki de azıcık ucundan ana fikir bağlantısı vardır. Siz karar verin. Ben aslında televizyonun vazgeçilmezi reklamlara bulaşmak niyetindeydim sırf. Hani o filmin en heyecanlı yerinde dalıverip sinir ederler bizi. Ki olmasalar tuvalete gitmek, kahve içmek gibi ihtiyaçlar sırasında anlıyoruz değerlerini. Oldukça da önemli yerleri var artık hayatımızda. Konuşma dilimize, genel kültürümüze, göz zevkimize katkıları yadsınamaz doğrusu. Bazıları o kadar etkileyici ve kendi içinde film gibi ki asıl reklamı yapılan şey değil de konusu kalıyor aklımızda veya ürünü sunan ünlüler. Reklam jingle'ları, kafiyeli devrik cümleleri, deforme edilmiş sözcükleri takılıyor dilimize istemeden. Fon müzikleri etkiliyor bizi. O film gibi olan konulardan biri mesela çok etkiledi beni. Bir pencere reklamı. Hani pek çok şeyi yanına yakıştıramazsınız dedikleri. Hani kadın en sonunda pencerenin önünde oturan kocasına anlamlı anlamlı bakıp düşüncelere dalıyor. Yenilenen pencerelerine yakıştıramayıp. İşte o reklama fena halde takılmış bulunuyorum. Ama reklamı yapan pencerenin adı bile aklımda değil. Bari yazarken dikkat edeyim dedim. Yine konuya takılıp kaldım. Yenilenen pencereler o kadar güzel ve pırıl pırıl oluyor ki evdeki her şey onun yanında eski ve sakil kalıyor. Teker teker atılıyor her biri. Kimi hop diye çöpe, kimi de kapının önüne, kimi duvar dibine. Tabii balkondan aşağı fırlatılan avize kısmı pek bir uygunsuz düşüyor ama neyse. Bu arada ben hiç istemeden adını bile bilmediğim bir ürünün, daha doğrusu ürünün reklamının reklamını yapıyor gibi oluyorum ama amacım o değil. Ben o vals ezgisi eşliğinde öylesine bir köşeye bırakılmış eskilerin duruşundan hüzünleniyorum. Ne beğenilmiş ve sevilmiştir her biri vaktinde kim bilir. Ne anılar zapt etmiştir. Her izleyişimde hafifçe gözlerimin yaşarmasına engel olamıyorum. İnsanlara giydiriyorum kavramı belki de. Bir gün baş tacı, yarın yer taşı. İyi laf değil mi? Dedemden. Şimdi nasıl oldu da bu yazı mizahla başlayıp hüzüne çaldı bilemiyorum. Birkaç şeyi birden yüksek sesle, pardon, açık yazıyla düşündüm demek. Ayrıca gündemde bunca önemli konu varken ne bu yani, değil mi? Düşünce ve ifade özgürlüğü kısıtlandıkça çiçek, böcek, kelebekle bile dolabilir vallahi bu gidişle köşeler.